Ayrım 40, bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 347. Leopar özgürdü, acı ve korkudan delirmişti. Kendini dosdoğru Mark'ın kafasına fırlattı. Manliher'in namlusu o iri yassı kafaya hemen hemen değiyordu. O kadar yakınındaydı ki Mark uzun beyaz bıyıkları, sarı yanak tüylerini, tüylü pembe dili ve gözleri de görebiliyordu. O nefret dolu korkunç sarı gözleri. Mark tetiği çekti, kurşun kafaya saplandı. Sarı gözler kırpıldı, şokun etkisiyle kafa arkaya doğru yattı. Havada yılan gibi boyun üzerinde kıvrıldı, çevik vücut hafifliğini, zarifliğini kaybetti. Havada sıçrama halindeyken ağır ve biçimsiz bir külçe oldu. Mark'ın ayakları dibine çuval gibi düştü. Kırmızı kan damlaları Mark'ın çizmesinin burnunu kapladı. Kesilmiş yakutlar gibi parıldadı. Mark açık duran, bakıyormuş gibi görünen göze dokundu. Uzun kara kirpikli gözlerin kapakları hiçbir refleksle kımıldamadı. Leopar ölmüştü. Mark onun yanına oturdu, sigara tabakasını aradı. Kibriti tutan eli öyle titriyordu ki kelebek kanatlarına benziyordu. Sallayıp alevi söndürdü, kibriti attı, sonra avucunu o yumuşacık postun üzerinden kaydırdı. Amber sarısı üstüne siyah rozetler, bir meleğin beş parmağı dokunmuş gibi. ''Punguşe, seni hınzır!'' diye fısıldadı tekrar. Hayvan o altın postu uğruna ölmüştü. Kasaba pazarında satıldığı zaman getireceği gümüş paralar uğruna. Bir yer halısı ya da bir bayanın sırtına manto verebilmek için acılarla, korkularla dolu bir ölüm. Mark pırıl pırıl kürkü bir daha okşadı. Kendi içindeki korkunun öfkeye dönüşüşünü izledi. Bir zamanlar kendi hayatını kurtaran, iki aydan beri izini sürdüğü adama karşı. Ayağa kalkıp çelik tuzağa doğru yürüdü. Zincirinin ucunda duruyordu. Kopuk bacak hala tuzağın acımasız dişleri arasındaydı. Mark incelemek üzere çömeldi. Tuzak ölüm demiri denen türdendi. Dişleri batacak fakat kesmeyecek biçimde özenle törpülenmişti. En azından 15 kilo vardı. Dişleri birbirinden ayırıp tuzağı tekrar kurabilmek için oldukça kalın bir dalı kaldıraç olarak kullanmak gerekirdi. Çeliği yanıktı, karaydı. Tuzakçı onu aleve tutmuş, üzerindeki insan kokusunu gidermek istemişti. Sonra bir habeş maymununun leşinden bir parçayı tuzağın yakınına bırakmıştı. O koku çekmişti koca sarı kediyi oraya. Mark Manliher'i tekrar doldurdu. Öyle kızgındı ki bu işi yapan adam o anda karşısına çıksa onu da vururdu. Hayatını borçlu olduğu halde. Tepeye doğru tırmandı, katırın eğerini indirdi. Üzerindeki eşyaları sırtlanların ulaşamayacağı yere, içerlerde kalmış bir dala astı, sonra döndü, tuzakçının izini buldu. Katırla izlemekten sonuç alamayacağını biliyordu. Koskoca sakar hayvanın çıkaracağı sesler adamı daha bir mil uzaktan uyarırdı. Yaya giderse bir şansı olabilirdi. İzler henüz yeniydi. Tuzakçının kampı yakınlarda olmalıydı. Çelik tuzağından, o değerli malından fazla uzaklaşamazdı zaten. Mark'ın şansı oldukça fazlaydı. Kurnaz davranacaktı Punguşe elbette. Vadide avlanmanın artık yasak olduğunu biliyor olmalıydı. Mark kasabayı ziyaret etmiş, her kabile reisiyle konuşmuş, hepsinin birasını içmiş, yeni düzeni hepsine birer birer anlatmıştı. Tuzakçı kendisinin yasa kaçağı olduğunu biliyordu. Mark onun izini kaç kez sürmüştü. Punguşe'nin kaçmak için seçtiği yollar ve uyguladığı hileler suçluluk duygusunu ortaya koyuyordu. Ama bu kez Mark çok güçlü durumdaydı. İzler yarım mil kadar aşağıda nehri geçti, sonra zigzag gitmeye başladı. Bir çalılara, bir ormana doğru yöneliyordu. Demek tuzakçı tuzağını sık sık ziyaret etmişti. Leopar tuzağında usta olduğu, asıl işinin bu olduğu belliydi. Ama orada başka ufak hayvanları da avlıyordu. Galvanize tel kullanıyordu öyle zamanlarda. Herhalde telleri birkaç kuruş karşılığında dükkanlardan alıyordu. Ayrıca bakır telgraf teli de kullanıyordu. Issız bir yerdeki telgraf direğini devirip teli kesmiş olmalıydı. Mark yolu üzerindeki bu küçük tuzakları bulup her teli, her ilmiği kopardı aldı. Mesafeyi de giderek kısaltıyor, arayı kapıyordu. Ama yine de tuzakçının kampını bulması 3 saat sürdü. Bir baobab ağacının şişmiş gri dalları altındaydı. Ağaç yaşlı ve çürümüştü. Koca gövdesinde kovuk vardı. Tuzakçı küçük dumansız yemek pişirme ateşini orada saklıyordu. Ateş şimdi sönüktü. Üzerine dikkatle kum örtülmüştü. Mark orayı is kokusundan bulabildi. Küller soğuktu. Kovuğun ta dibinde birbirine iple bağlı 2 heybe duruyordu. Birinde yağlı bir battaniye, tahtadan bir baş dayama desteği, küçük 3 ayaklı bir toprak kap, impala derisinden küçük bir kese içinde kurumuş et vardı. Fazla yük taşımıyordu adam, hafif ve hızlı gidiyordu. Öteki heybede 15 çakal postu vardı. Güneşten kurumuş, gevrekleşmişlerdi ama çok güzel kürklerdi. Gümüş rengi siyah ve kızıl, 2 de leopar postu vardı. Biri iri bir erkeğin, öteki daha ufak, yeni yetme bir dişinin postuydu. Mark ateşi tekrar yaktı, battaniyeyi, başlık tahtasını ve torbayı ateşe fırlattı. Onlar yanıp kararırken içinde öç almanın zevkini duydu. Yemek kabını bir taşla parçaladı, sonra kurumuş postları kendi omzuna vurup yola koyuldu. Nehrin yanında leoparın düştüğü yere vardığında karanlık hemen hemen bastırmıştı. Postların bulunduğu ağır torbayı yere bıraktı. Leoparın gövdesine anlamayan gözlerle baktı. Üzerinde iri yeşilimsi pırıl pırıl sinekler kaynaşıyordu. Yumurta bırakıyorlardı ölü etin içine. Ama Mark'ı asıl şaşırtan hayvanın çıplak oluşuydu. Postu üzerinden ustaca yüzülüp alınmıştı. Vücudun rengi pembeydi, başı da çıplaktı. Maskesi alınmış, gözleri bilye gibi dışarı fırlamış, kulak deliklerinden siyah tüyler fışkırmış, dişleri sarı sarı sırıtıyordu. Mark hemen çapa görevi yapan kütüğe koştu. Zincirle tuzak görünürlerde yoktu. Mantığı gerekli açıklamayı ancak 1 dakika sonra yapabildi. Yamaçtan yukarı heybelerini bıraktığı yere koştu. Katır gitmişti. Kayışları keskin bir bıçakla kesilmiş, hayvan serbest kalmıştı. Serbest kalınca da kendinden tam beklenen şeyi yapmış, Mark'ın 2 katırı için kurduğu o ilkel ahıra yönelmişti ormanların arasından, arkadaşının yanına. Ana kampa yol 15 mil vardı, oysa 15 dakikaya kadar geç olacaktı. Ağaçtan heybeler de indirilmiş, içleri dikkatle aranmıştı. Punguş'e beğenmediklerini yandaki kayanın üzerine bırakmıştı. William Shakespeare'e pek hayranlık beslemediği ortadaydı. Onun eserleri kayanın üzerinde duruyordu. Mark'ın av ceketini Ruth Courtney'in son dakikada verdiği o armağanı da bırakmıştı. Uyku tulumunu almıştı. Bir zamanlar General Courtney'e ait olan o tulumu. Çarşaf yerine kullanılan deri astarıyla. Londra'daki Harrods'tan 25 İngiliz altını karşılığında satın alınmış bir tulumdu. Havı dökülmüş, yağ lekeli battaniye ile tahtadan baş yastığına karşı iyi bir telafi yoluydu doğrusu onu almak. Yemek tenceresine altındaki sac ayağı ve çatal bıçağı da almıştı. Tuzu, unu, kuru etleri de. Geriye bir tek konserve kutusu fasulye bırakmıştı. Temiz gömlekle haki pantolonu almış, yedek yün çorapları, lastik tabanlı çizmeleri oraya koymuştu. Çizmelerin burnunun Mark'ın asıl kampına dönük durması belki de bir rastlantıydı. Yoksa alay mı ediyordu adam kendisiyle? Mark'ı evine kadar ulaştıracak bir fasulye ile bir çift çizme... Mark öfkesinin kızıl sisleri arasında birdenbire olayın esprisini fark etti. Adam kendisini izliyordu, Mark emindi bundan artık. Torbalardan seçip aldıkları, Mark onun nesini yaktıysa hep ona yanıttı. Mark kafasının içinde Zulu kahkahasının o çıngırak gibi çınlayan sesini duyar gibi oldu. Hemen Mandihere kaptı, Punguşe'nin oradan uzaklaşan izlerini buldu, peşine takıldı. O izi 100 metre kadar sürdü, sonra durdu. Punguşe'nin yükü ağırdı. Hem tuzağı, hem ıslak postu, hem yağmaladığı malları taşıyordu. Ama yine de Zulu adımıyla Minza Umlabati, yani toprağı oburca yiye yiye gidiyordu. Mark onu izlemenin yararsız olduğunu anlamıştı. Tekrar ağacın altına döndü, oturdu. Kampına 15 mil yürümek zorunda olduğunu düşününce öfkesi hemen tedirginliğe dönüştü. Heybeleri de sırtında taşıyacaktı. Onlar yetmiyormuş gibi kuru postlar rulosu da vardı. Yağmaladıklarını bırakmaması bir onur sorunuydu çünkü. Birden gülmeye başladı. Çaresiz, umutsuz bir kahkahayla omuzları sarsıldı. Gözlerinden yaşlar akana, karnı ağrımaya başlayana kadar güldü. "Ponguşe, bunu sana ödeteceğim," diye ahdetti zayıf bir sesle. Gece yarısından sonra yağmur başladı. Hızla sağanak halinde yağdı. Markı sırılsıklam edecek, çimenlerin boynunu bükecek kadar. Sonra hafif soğuk bir rüzgar çıktı. Dırdırcı bir koca karı gibi rahatsız etmeye başladı. Islak çimenler çizmelerini ıslattı. Her adımında ayakları fışırdamaya başladı. Sigaraları parçalanmış sarı bir çorba olmuştu. Omzuna vurduğu postların torbası omuzlarını kesiyordu. O gece bir daha pek gülmedi. Şafaktan önce çalka kapısı mor renkte ve dümdüzdü. Güneşin öpücüğüyle birden canlı pembe ve tunç rengi karışımına dönüştü. Mark taşıdığı yükün ağırlığı altında her türlü güzelliğe ilgisiz ilerledi. Duyguları körelmiş gibiydi. Ormandan çıkıp bu bezi nehri kıyısına adımını atınca birden olduğu yerde durdu. Kokluyor, inanamıyormuş gibi tekrar kokluyordu. Vücudunun ihtiyaçları bir anda ön plana çıktı, ağzı sulandı, boş midesi sancıdı. Ömründe duyduğu en güzel kokuydu bu. Pastırmalar kızarıyor, yumurtalar pişiyordu. "Yorgunluktan bana öyle geliyor," diye düşündü. Son pastırmasını 6 hafta önce yemişti. Derken kulakları da hayallere katıldı. Baltanın ağaçta çıkardığı sesi duydu. Arada Zulu sesleri konuşuyordu. Başını kaldırdı, ormanın içinden incir ağaçlarının altındaki eski kampına doğru baktı. Beyaz bir koni çadır çarptı gözüne, subay çadırı. Kamp ateşi yakılmıştı. Yaşlı Zulu aşçı hulubi tavalarla meşguldü. Alevlerin ilerisinde katlanır bir tente koltukta General Courtney'in iri cüssesi görünüyordu. Kahvaltısının hazırlanışını eleştirici gözlerle incelemekteydi. Başını kaldırdı, Mark'ı gördü. Genç adamın üstü başı dökülüyordu. Sokak çocukları gibiydi. Kampın kenarında durmuş sırıtıyordu. "Hulubi," dedi General Zulu dilinde. "4 yumurta daha kır. 1/2 kilo pastırma daha at." Sean Courtney'in korkunç enerjisi ve hevesi o bir haftalık süreyi Mark'ın hayatında unutulmayacak bir dönem yaptı. Ömrü boyunca generali hep o günlerdeki haliyle hatırlayacaktı. Mark'ın anlattıklarına Sean kahkahalarla gülüyor, Punguşe'nin hikayesine hayıflanıyordu. Sonunda hala kıkırdayarak hizmetkarlarını çağırdı, hikayeyi onlara kendi ekleme, süsleme ve yorumlarıyla anlattı. Onlar da katıla katıla güldüler. İhtiyar Hulubi bir tavayı devirdi, ne yapacağını şaşırdı. Mark sırf fasulye yemekten ölecek haldeydi. Bu mucize yiyecekleri boğulurcasına tıkındı. Sean Courtney'in Afrika ormanlarıyla nasıl başa çıktığına, doğaya nasıl bir tutum takındığına şaşıyordu. Yanında kalça hizasına kadar gelen banyo küvetinden gazlı buzdolabına kadar her şeyi vardı. Buzdolabı durmadan buz gibi soğuk bira çıkarıyordu. Öyle sıcağında öyle de iyi geliyordu ki. Sean birinci sınıf yolculuk yapmak varken ne diye sefil gezmeli diye sorup Mark'a göz kırptı. Bir yandan Zulu Land'in haritasını kamp masasının üzerine sermekteydi. Neler anlatacaksın bakalım şimdi bana?" Konuşmaları her gece geç saatlere kadar sürüyordu. Petromax lamba başlarının üstünde ağacın dalında tıslıyor, çevrede çakallar uluyordu. Dolaşmaya çıktıklarında Sean Courtney katırlardan ikincisine binmekteydi. Gezilerin her anının zevkini çıkarıyordu. Öyle canlıydı ki gören onu yarı yaşında sanırdı. Öyle sıcağında bile yoluna devam ediyordu. Mark'ın ana kamp için seçtiği yere baktı. Bu Bezi Köprüsü'nün nereye yapılması gerektiği konusunda tartıştı. Mark'ın ağaçları işaretlediği ormanlara daldı çıktı, karşısına çıkan kara yaban koçlarını hayran hayran seyretti. İncir ağacının altında banyosunu suyla doldurup içine oturdu, bir elinde birası, ağzında uzun prosuyla Hulubi'ye banyoya biraz daha sıcak su getirmesi için bağırdı. Kocaman yara bere içinde kıllı gövdesiyle bu adamın kendi hayatında ne büyük yeri olduğunu o günlerde de daha iyi anladı Mark. Generalin gitme günü yaklaştıkça havası da değişti. Akşamları Mark'ın hazırladığı hayvanlar listesine bakıp bakıp esefleniyordu. 50 zebra diye okudu Mark'ın tahminini. Viski şişesinin sonunu bardağına boşalttı. 1895 yılında Sabi Nehri'nin orada bizim önümüzden bir tek sürü geçmişti. Dört nala geçmeleri tam 40 dakika sürdü. Kuyruk önümüzden geçerken liderleri ufka varmıştı. Bir sürü de 30.000 hayvan rahat vardı. Fil yok ha? Diye başını kaldırdı liseden. Mark başını iki yana sallayınca yumuşak sesle devam etti. Sonsuza dek bitmez sanırdık. 1899'da kuzeyden Pretoria'ya geldiğimde 10 ton fil dişi getirmiştim. 10 ton. Tam 10.000 kilo fil dişi. Aslan da mı yok? Mark yine başını salladı. Sanmıyorum generalim, hiç görmedim. Ama ben çocukken buralarda bir tane vurmuştum. Büyük babamla gelmiştik. Evet dedi Şan, o sen çocuk yendi. Ama senin çocuğun Mark, hiç vahşi aslan görebilecek mi acaba? Mark cevap vermedi, Şan homurdandı. Bu Bezi Nehri'nde aslan kalmamış tanrım, ne yapmışız biz bu ülkeye? Alevlere doğru baktı. Acaba seni ve beni karşılaştırıp bir araya getiren şey sırf şans mıydı diye merak ediyorum Mark. Sen benim gözümü açtın, vicdanımı uyardın. Bunu yapanlar ben ve benim gibiler oldu. Kır saçlı başını tekrar salladı. Elini üzerinden sarkan av ceketinin cebine atıp deri bir kese çıkardı. İçinden kalın bir kitap çekti. Fazla ellemekten deri cildi parlamıştı. Mark kitabı bir an tanıyamadı ama tanıdığı zaman gerçekten şaşaladı. ''Kutsal kitabı okuduğunuzu bilmezdim.'' diye mırıldandı. Şan başını kaldırıp çalı kaşlarının altından ona baktı. ''Okurum.'' dedi sersert. ''Yaşlandıkça daha çok okuyorum. Huzur veriyor.'' ''Ama efendim siz hiç kiliseye gitmezsiniz.'' diye diretti Mark. Bu kez Sean kaşlarını çattı. Meraklı sorulara kızıyormuş gibiydi. ''Ben dinimi kendim yaşarım. Pazarları şarkı edip bağırmam. Hafta boyunca da paketleyip kaldırmam tanıdığım bazı insanlar gibi.'' Sesinin tonu pek kesindi. Konunun kapandığını belirtiyordu. Dikkatini yeniden elindeki eski cilde çevirdi. Kitabın bir yerinde sayfa arasına bir kurutulmuş çiçek koymuş, yerini işaretlemişti. Tam o sayfa açıldı. ''Sonunda buldum.'' dedi Mark'a. Maden çerçeveli gözlüğünü burnunun üzerine ayarladı. ''Sanki bir işaret diye yollanmış. Sana okumak için yerini belirledim. Matthew 10. bölüm.'' Öksürüp boğazını temizledi, ağır ağır okumaya başladı. ''İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu?'' Bir tanesi bile Tanrı istemeden yere düşecek değil. Bitirdiği zaman kitabı yine cebine soktu. İkisi de sustular. O satırları düşünerek ateşin küllerinin aldığı biçimleri izlediler. Belki bize de burada Çaka kapısında serçenin düşmesini önleme fırsatı tanır dedi Sean. Öne eğilip ateşten yanan bir dal çıkardı, purosunu yaktı. Derin bir soluk çekti. Tekrar konuşmadan önce dumanın tadını almaya uğraştı. ''Bütün bunların böyle bir zamanda olması çok şanssızlık. Resmi bir adım atmamız gelecek yılın sonunu bulacak. Buranın geliştirilmesi için tam yetki veren yasa ancak o zaman çıkar.'' Mark birden telaşa kapıldı. Soru sorarken sesi pek tiz çıktı. ''Gelecek yıl mı?'' ''Korkarım öyle.'' ''Ama neden o kadar uzuyor?'' ''Politikanın acı gerçeği yavrum.'' diye omurdandı Şan. ''Çok kötü bir darbe yedik. İktidar mücadelesi sona erene kadar işlerin hepsi beklemek zorunda.'' ''Ne oldu?'' Mark şimdi iyice meraklanmıştı. ''Ben iki aydır gazete okumadım.'' ''Keşke ben de o kadar şanslı olsaydım.'' Şan pek neşesizce gülümsedi. ''Transvaal'in bir bölgesinde ara seçim yapmak zorunda kaldık. Meclisteki o sandalye her zaman bizim ola gelmişti. Sağlam bir sandalyeydi. Çok sadık, aklı kıt bir adamdı milletvekili. Kalp krizi geçirdi, evinde yemek yerken. Çorbayla balığın arasında tükeniverdi ömrü. Biz de yerine üye seçmeye kalktık.'' Şan durakladı, yüzündeki ifade karardı. ''Ömrümüzde yemediğimiz darbeyi yedik. Oylar %15 Herzog Parti'ye kaymış. Bize karşı geçen yılki greve tepki gösteriş biçimimizi kullandılar. Hezimete uğradık.'' ''Bilmiyordum, üzgünüm.'' ''Eğer o %15'lik oy kayması tüm ülkeye yayılırsa gelecek seçimlerde muhalefete düşeriz. Başka hiçbir şeyin önemi yok. General Smuts gelecek Mart'ta seçimlere gitmeye karar verdi. Varlığımızı sürdürebilmek için mücadele edeceğiz. O zamana kadar ne bu tür yasa önerebiliriz ne de fon isteyebiliriz. Mark buz gibi bir umutsuzluğun parmak uçlarını uyuşturduğunu hissetti. Burası ne olacak diye sordu. Bu arada benim yapmakta olduğum işe ara vermemiz gerekir mi? Olduğu yerde bırakacak mıyız? Bir yıl daha kontrolsüz avlanmaya izin mi vereceğiz? Sean başını iki yana salladı. Adamlarıma şimdiki kararı incelettim. O kararda uygulayabileceğimiz bazı güçler gizli ama yapacak paramız yok. Mark acıklı bir sesle parasız hiçbir şey yapılmıyor dedi. Hah, sonunda paraya bir nebze saygı gösterdiğini görebildim. Sean ona hafifçe gülümsedi, sonra ciddi bir sesle devam etti. Ben bütçe tahsisi çıkıncaya kadar kararın uygulanmasını finanse etmeye karar verdim. Masrafları kendi cebimden ödeyeceğim. Belki sonradan bütçe tahsisi çıkar paramı geri alırım. Çıkmazsa da omuz silkti. Herhalde bu kadarını borçluyum diye düşünüyorum. Bu hale gelmemizde az etkim olmadı. Fazla paraya ihtiyacım yok diye atıldı Mark hevesle ama Sean onu susturdu. Eski maaşını aynen alacaksın. Ana kampın yapımına da başlayacağız. Sana 4 işçi vereceğim. Alçak sesle anlatmaya devam etti. Nehir üzerine köprü yapmayı ertelemek zorundayız. İlk yolumuzda toprak yol olacak ama yine de bir başlangıçtır. Umalım ki önümüzdeki seçimleri kazanabilelim.
40. ayrımın sonu. Sayfa 355.